Ayrım 2. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 955. Hitler'in söylevini radyo ile Amerika'ya yayımlamak üzere hemen otomobille Rundfunk'a gittim. Radyo evine daha yeni girmiştim ki birdenbire BBC'nin Londra'dan Almanca yaptığı yayını işittim. Hitler'in söylevine İngilizlerin bir saat içinde verdiği cevabı bildiriyordu. Cevap kesindi. Hayır. Churchill, Hitler'in barış teklifine verilen bu ani ve sert cevabın Hitler'in söylevi radyodan dinlenince BBC tarafından İngiliz hükümetine sorulmadan hazırlandığını sonradan açıklamıştır. Their Finest Hour, Churchill, sayfa 260. Yüksek komutanlığın ikinci kademedeki subaylarıyla çeşitli bakanlıklardan gelmiş memurlar orada oturmuşlar, radyodan verilen cevabı dalgın dalgın dinliyorlardı. Suratlarından düşen bin parçaydı. Kulaklarına inanamıyorlardı. İçlerinden biri, "Siz anlayabiliyor musunuz bunu?" diye yüzüme doğru bağırdı. Şaşkın bir hali vardı. "Şu İngiliz budalalarının neden böyle davrandıklarını anlayabiliyor musunuz?" diye bağırmaya devam etti. "Böyle bir zamanda barış teklifi geri çevrilir mi? Deli mi bunlar?" Aynı akşam Ciano, deli İngilizlere karşı Berlin'de gösterilen tepkiyi benimkinden yüksek bir düzeyde görmüştü. İtalyan Dışişleri Bakanı, Reichstag oturumu sırasında bir kuklaydı sanki. Hitler'in soluk almak için her duruşunda kurulmuş bebek gibi fırlayıp kalkıyor, faşist usulü selam veriyordu. Birinci balkonun bir köşesinde yumuk gözlü Quisling'i de gördüm. Oslo'da kendisine yeniden iktidarı getirmesi için Hitler'e yalvarmaya gelmişti. Güncesinde şöyle yazıyor: "Akşam geç vakit İngilizlerin Hitler'in söylevine verdikleri soğuk cevap öğrenilince Almanlarda gizleyemedikleri bir hayal kırıklığı oldu. Ciano'ya göre bunun Mussolini üzerindeki etkisi tam tersineydi. Çok kurnazca hazırlanmış bir söylev," diyor. "İngilizlerin görüşmelere başlamak için bir bahane bulacaklarından korkuyor. Mussolini buna üzülecek çünkü her zamankinden çok savaş istiyor şimdi." Churchill'in sonradan dediği gibi Duce'nin üzülmesi gerekmezdi. İstediği savaş kendisinden esirgenmeyecekti. O gece defterime yazdığım gibi Alman halkını İngiltere'ye karşı dövüşmeye hazırlamak için çevrilmiş hesaplı bir manevra olması bakımından Hitler'in söylevi bir şaheserdi. Çünkü Alman halkı şimdi şöyle diyecektir: "Hitler İngiltere'ye barış teklif ediyor ve herhangi bir şartta ileri sürmüyor. Bu savaşın sürmesi için bir neden göremediğini söylüyor. Savaş sürerse o zaman suç İngiltere'nindir." İngiltere'nin istilasına hazırlanılması için çıkarttığı 16 sayılı emirden 3 gün sonra böyle bir söylev vermesinin başlıca nedeni de aslında bu değil miydi? Bunu iki İtalyan dostuna, Alfieri ile Ciano'ya daha önceden söylemişti. Temmuz'un 11'inde elçiye şunları açıklamıştı: "Olayların gelecekte izleyeceği yol bakımından gerek Almanya'daki gerekse dışarıdaki halk oyunun gözünde düşmanı her zaman için sorumlu tutmak iyi bir taktiktir. Böyle bir tutum insanın moralini yükseltir. Öte yandan düşmanınkini zayıflatır. Almanya'nın düşündüğü harekat çok kanlı olabilir. Bu bakımdan halk oyu başlangıçta bu felaketi önlemek için her şeyin yapılmış olduğuna inandırılmış olmalıdır. 6 Ekim'de yaptığı konuşmada Polonya seferinin sonunda Batı'ya barış teklif ettiği zaman da gelecekteki bütün gelişmelerden karşı tarafı sorumlu tutmak amacını gütmüştü. Bundan ötürü savaşı daha fiilen başlamadan kazanmıştı. Şimdi yine psikolojik nedenlerden ötürü girişecek harekatı halka hazırlamak için morali yükseltmek istiyordu." Bir hafta sonra da 18 Temmuz'da Hitler'in Ciano'ya anlattığına göre sahneye yeni bir oyun koyacaktı. Böylelikle savaşın sürmesi halinde sorunun çözümü için izlenecek tek yolun bu olduğu kanısındaydı. İngiliz halkı arasında psikolojik bir etki yaratmış olacaktı. Belki de bu etki İngiliz hükümetini İngiltere halkından daha fazla ayırmak için ulusa yapılacak hesaplı bir çağrı ile sağlanacaktı. Bu etki sağlanamadı. 19 Temmuz söylevini Alman halkı yuttu ama İngiliz halkı yutmadı. Lord Halifax 22 Temmuz'da Hitler'in barış teklifini radyoda resmen reddetti. Böyle bir red cevabı artık bekleniyordu ama Wilhelmstrasse yine de şaşırdı. Öğleden sonra oraya gittiğim zaman herkes hop oturup hop kalkıyordu. Resmi hükümet sözcüsü şunu söyledi: Lord Halifax, Führer'in barış teklifini reddetti. Baylar, savaş olacak. Söylemesi kolaydı ama yapması güçtü. Çünkü ne Hitler'in, ne yüksek komutanlığın, ne de ordu, donanma ve hava kuvvetleri genel kurmaylarının İngiltere ile savaşın nasıl yapılacağı ve bu savaşın nasıl kazanılacağı üstünde ciddi bir görüşleri vardı. 1940 yazının ortasında kazandıkları o büyük zaferleri nasıl kullanacaklarını bir türlü bilemiyorlardı. Bir planları olmadığı gibi asker uluslarının tarihlerindeki bu en büyük askeri zaferleri sömürme bakımından fazla bir iradeleri de yoktu. 3. Alman İmparatorluğu'nun en büyük aykırılıklarından biriydi bu. Askeri gücünün en yüksek noktasında bulunduğu bir sırada Avrupa kıtasının büyük bir kısmı Hitler'in ayakları altına serinmişken, Pirene dağlarından Kuzey Kutbu'na, Atlantik'ten Vistül Nehri'nin ötesine kadar yayılmış olan orduları yeni harekatlara başlamaya hazırken, Hitler bundan sonra ne yapacağını ve savaşın zaferle nasıl bitireceğini bilemiyordu. Ellerine Feldmareşallik asası tutuşturduğu 12 general de ondan farksızdı. Elbette bir nedeni vardı bunun ama biz o sıralarda bu nedeni pek bilmiyorduk. Almanlar çok övündükleri askeri yeteneklerine karşın büyük strateji kavramından yoksundular. Ufukları her zaman olduğu gibi yalnız Avrupa kıtasındaki komşu ülkelere karşı giriştikleri kara savaşıyla sınırlanmıştı. Bundan ilerisini göremiyorlardı. Hitler'in deniz savaşından ödü kopuyordu. Bir ara Rundstedt'e şöyle demişti: "Karada bir kahramanım ama denize gelince bir korkak." Sulman, Defeat in the West, sayfa 50. Büyük kaptanları da deniz savaşlarının hemen hemen yabancısıydılar. Denizci değil, karacıydılar. Alman orduları güçsüz İngiliz kuvvetlerini bir hafta içinde yenebilecek durumda bulundukları halde, iki ülkeyi ayıran Dover Boğazı'nın dar suları bile, o kadar dardır ki karşı kıyılar bile görülebilir, bu güzel yaz günlerinde Almanlara nasıl aşılacağı bir türlü bilinmeyen büyük bir engel gibi görünüyordu. Almanların bir çareleri vardı. Akdeniz'deki İtalyan müttefiklerini Akdeniz'de İngilizlerin üstüne saldırtarak İngilizleri yola getirmek. İtalya batıda Cebelütarık'ı alabilir. Kuzey Afrika'daki İtalyan üslerinden yararlanarak doğuya, Mısır üzerine yürüyebilir ve Süveyş kanalını geçerek İran üzerinden İngiliz İmparatorluğu'nun ana yollarını tehdit edebilirdi. Ama bunu yapmak için de ana yurttaki üslerden çok uzaklarda, deniz aşırı ülkelerde geniş harekatlara girişmek gerekiyordu. Ve 1940'ta da böyle bir harekat Almanların aklından bile geçmiyordu. Kısacası bu baş döndürücü başarının en yüksek noktasında Hitler ile şefleri duraksamışlardı. Bundan sonra ne yapacaklarını ve bu işleri nasıl bitireceklerini hiç düşünmemişlerdi. Bu büyük ihmal, savaşın ve Adolf Hitler'in göz kamaştırıcı başarılarının 3. Alman İmparatorluğu'nun kısa süren hayatında büyük dönüm noktalarından biri oldu. Muhteşem zaferlerden sonra şimdi artık başarısızlıklar dönemi başlıyordu. Ama o sırada yaz aylarının sonunda kuşatılmış durumda bulunan İngiltere, Alman saldırısına elindeki ufak tefek silahlarla yalnız başına karşı koymaya çalışırken bunu görmek mümkün değildi. Ayı balığı harekatı, İngiltere'nin istila planı suya düşüyor. OKW Harekat Dairesi Başkanı General Jodl 30 Haziran'da şunları yazmıştı: Almanya'nın İngiltere'ye karşı nihai bir zafer kazanması şimdi artık yalnızca bir zaman sorunu. Düşmana karşı geniş çapta taarruz harekatına geçilmesi artık mümkün değildir. Hitler'in beğendiği stratejist kendinden emindi ve içi de rahattı. Fransa bir hafta önce teslim olmuş, İngiltere'yi yalnız başına ve berbat bir durumda bırakmıştı. Hitler 15 Haziran'da ordunun kısmen terhis edilmesini, 160 tümenden 120 tümene indirilmesini, istediğini generallerine bildirmişti. O gün Halder'in defterine yazdığı yazıya bakılacak olursa, alınan bu tedbirin ardındaki düşünce ordunun görevini yapmış olması. İngiltere'ye karşı girişilecek savaşın yürütülmesi yalnızca hava kuvvetleriyle donanmaya bırakılacak. Gerçekten de ordu bu harekatla çok az ilgileniyordu. Hitler bile çok ilgilenmiş değildi. Jodl'un yardımcısı Albay Walter Warlimont 17 Haziran'da donanmaya şunu bildirmişti. İngiltere'ye çıkarma konusuna gelince, Führer bugüne kadar böyle bir şey istediğini söylememiştir. Bundan ötürü şu anda bile OKW bu konuda herhangi bir hazırlık yapmış değildir. 4 gün sonra 21 Haziran'da tam Hitler'in Compiègne'de zavallı Fransızları ateşkese zorladığı sırada donanmaya ordu genel kurmayı bunun uygulanmasını imkansız görmektedir. Harekatın güney bölgesinden nasıl yönetileceğini bilmemektedir. Genelkurmay harekatı reddetmektedir. Alman silahlı kuvvetlerinin 3 hizmette de çalışan usta plancılarından hiçbiri İngiltere'nin nasıl istila edileceğini bilmiyordu. Ama bu sorunu hepsinden önce donanmanın ele alması gerekiyordu. Hitler daha 15 Kasım 1939'da generallerini batıda hücuma geçmek için kandırmaya çalışırken Röder donanma genel kurmayına savaşın ilerideki gelişmeleri sırasında bir takım koşulların ortaya çıkmasından doğabilecek İngiltere istilası ihtimalini incelemelerini emretmişti. Böyle bir hareketin incelenmesi tarihte ilk olarak bir Alman askeri kurmayından isteniyordu. Röder'in bu işi çok sıkıya almadığı anlaşılıyor. Çünkü her an değişen liderinin yine birdenbire karar değiştireceğini umuyordu. Bu konuda Hitler'e danışıldığını ya da Hitler'in bir şeyler bildiğini gösteren herhangi bir kayıt yok. O sıralarda ancak İngiltere adalarına karşı girişilen ablukayı daraltmak için Hollanda, Belçika ve Fransa'daki deniz üslerini ele geçirmeyi düşünebiliyordu. 1939 Aralık ayında ordu ve Luftwaffe yüksek komutanları da İngiltere istilasıyla pek az ilgileniyordu. Üç kuvvet arasında daha çok belirsiz bir takım fikirler tartışılıyordu ama bundan daha ileri gidilmiyordu. 1940 Ocak ayında deniz ve hava kuvvetleri ordu planını gerçeğe uygun bulmayarak reddettiler. Donanmaya göre planda İngilizlerin deniz gücü hesaba katılmamıştı. Hava kuvvetlerine göre de İngiliz hava kuvvetleri küçümsenmişti. Luftwaffe Genelkurmayı OKH'ye yazdığı bir yazıda sonuç olarak diyordu, İngiltere'ye ortaklaşa bir çıkarma harekatı fikri reddedilmelidir. Sonradan ileride göreceğimiz gibi Göring ile yardımcıları tam tersi görüşü savunmaya başladılar. Hitler'in İngiltere'yi istila etmeyi aklından geçirdiğini gösteren İlk Alman belgesi 21 Mayıs tarihini taşımaktadır. Bu tarih zırhlı kuvvetlerin Abbeville'den denize indikleri gündür. Röder İngiltere'ye çıkarma yapmak ihtimalini özel olarak Führer'le konuşmuştur. Bu bilginin kaynağı yine Amiral Röder'dir. Ordunun ve hava kuvvetlerinin kazandığı büyük zaferlerden donanmanın kuvvetini yeniden göstermesi için fırsat kolladığı anlaşılıyor. Ama Hitler'in aklı o sırada kuzeye doğru girişilen çevirme hareketiyle güneye kaymakta olan Somme cephesindeydi. Generallerini günün bu iki görevinden başka bir şeyle uğraştırmak istemiyordu. Öte yandan yapacak pek fazla işleri olmayan donanma subayları istila problemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. 27 Mayıs'ta Donanma Savaş Kurmayı Harekat Dairesi Başkanı Tuamiral Kurt Fricke, Studie England adını verdiği yeni planıyla ortaya çıktı. Gemilerin toplanmasına ve çıkarma teknelerinin geliştirilmesi için gereken ilk hazırlıklara başlanmıştı. Almanya'da çıkarma gemileri hiç yoktu. ilk Münih günlerinde Hitler'in parti programını hazırlamasına yardım eden, o sırada İktisat Bakanlığında devlet sekreteri olan ve bakanlıkta saçma sapan fikirleri yüzünden bir yana itilen iktisat budalası Dr. Gottfried Feder de bu konuda bir takım planlar hazırlamış ve bu planlarına savaş timsahı adını vermişti. Plana göre bir çeşit beton tekne yapılacaktı. Bu tekne tam teçhizatlı 200 kişilik bir bölüğü ya da bir miktar tankı ya da topu taşıyacaktı. Herhangi bir kıyıya yanaşabilecek ve çıkarma sırasında askerlerle araçları koruyacaktı. Donanma komutanlığı ve dahası Halder bile bu planı ciddiye aldı. Halder planı güncesine geçirdi. 20 Haziran'da bu konuyu Hitler ve Röder'le uzun uzadıya tartıştı. Ama sonunda bir şey çıkmadı bu plandan. Haziran ayının sonu yaklaşırken amiraller İngiliz adalarının istilası planından bir şey çıkmayacağını sanıyorlardı. Hitler 21 Haziran'da Compiègne'de göründükten sonra yanına birkaç eski arkadaşını alarak Paris'i şöyle bir görmeye gitti. Invalides'te Napolyon'un mezarına şöyle bir baktı. Kendisine bağlı fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'a "Hayatımın en büyük ve en güzel dakikası" dedi. Sonra bu savaşın değil, Birinci Dünya Savaşı'nın geçtiği ve kendisinin de bir haberci olarak hizmet ettiği yerleri ziyaret etti. Yanındakiler arasında o günlerdeki başçavuşu Max Amann da vardı. O sırada milyoner bir Nazi olmuştu Max Amann. Savaşın geleceği, özellikle İngiltere'ye karşı nasıl savaşılacağı konusuyla pek az ilgileniyordu. Belki de bu küçük sorunun nasıl olsa çözülmüş olduğuna, İngiltere'nin artık aklının başına geleceğine ve barışa yanaşacağına inanıyordu. Hitler kara ormanda, Freudenstadt'ın batısında Tannenberg'de kurduğu yeni karargahına 29 Haziran'da döndü. Ertesi gün aklı başına geldi ve Jodl'un bundan sonra ne yapılacağı konusundaki yazısını düşünmeye başladı. Yazının başlığı şöyleydi: İngiltere'ye karşı savaşın devamı. Jodl, OKW'da Führer'in dehasına bağnazcasına inananlar arasında Keitel'den sonra gelirdi. Ama yalnız başına kalıp düşündüğü zamanlar genellikle akıllı bir stratejist olduğunu gösterirdi. Yalnız bu kez ordu yüksek komutanlığının genel görüşünü paylaşıyor, savaşın kazanıldığına ve bittiğine inanıyordu. İngiltere bunu anlamayacak olursa küçük bir kuvvet bunu ona anlatmaya yetecekti. Verdiği muhtırada İngiltere kuşatması için 3 tedbir teklif etmişti. İngiliz tersanelerine, depolarına, fabrikalarına ve hava kuvvetlerine karşı Alman hava ve deniz savaşının arttırılması. Nüfusun kalabalık olduğu yerlere karşı korkutma, terör hücumlarına geçilmesi. İşgal amacıyla İngiltere'ye asker çıkarılması. Jodl, İngiliz hava kuvvetlerine yapılacak hücumlara her şeyden önce başlanmasını istiyordu. Ama bütün olarak gerek bu hücumların ve gerekse başka türlü hücumların kolaylıkla yapılabileceğini sanıyordu. Misilleme olarak yapılacak propaganda ve periyodik terör hücumlarıyla birlikte yiyecek malzemesinin gittikçe azalması halkın karşı koyma iradesini felce uğratacak ve sonunda kıracaktır ve dolayısıyla halk hükümeti teslim olmaya zorlayacaktır. Yazının altını Jodl çizmiştir. Karaya çıkma konusuna gelince bu iş ancak Almanya'nın kontrolü ele almasından sonra düşünülebilir. Bundan ötürü bir çıkarmanın amacı İngiltere'nin askeri bakımdan istila edilmesi olmalıdır. Bu görev hava kuvvetleriyle donanmaya bırakılmalıdır. Çıkarmanın amacı daha çok iktisadi bakımdan felce uğramış ve artık havada dövüşemeyecek duruma düşmüş olan İngiltere'ye öldürücü darbeyi Todesstoß indirmek olmalıdır. Jodl savaşın yayılması ihtimalinde öne sürmüştü. Yani Almanya İngiltere'ye yalnız İtalya'nın değil Japonya, İspanya ve Rusya'nın da yardımıyla saldırabilirdi. Bununla birlikte bütün bunlar gerekli olmayabilirdi de. İngiltere artık zafer için değil sömürgelerini elinde tutmak ve dünyadaki prestijini korumak için savaşacağına göre yapılan bütün tahminler göz önünde tutularak şimdi bile az bir şey kaybetmekle bunları muhafaza edebileceğini bilirse barışa gitmek isteyebilir. Hitler de aynı görüşte olduğu için hemen oturdu ve Reichstag'da vereceği söylevi hazırlamaya başladı. Bu arada yukarıda gördüğümüz gibi 2 Haziran'da çıkarma planlaması bir takım ön hazırlıkların yapılmasını emretti. Ve Londra'dan hiçbir cevap çıkmayınca ya da Londra'nın aklı başına gelmeyince 16 Temmuz'da 16 sayılı ayı balığı emrini çıkarttı. Sonunda 6 haftalık bir kararsızlıktan sonra gerekirse İngiltere'nin istilası kararlaştırıldı. İstila büyük bir askeri harekattı. Hitler ile generalleri bunu biraz geç anladılar. Tehlikeleri yok değildi. Harekatın başarılması, Alman hava kuvvetleri ile donanmasının, çok üstün İngiliz donanmasını ve de pek de azımsanmayacak İngiliz hava kuvvetlerini sindirerek kara kuvvetlerine yol açmakta gösterecekleri başarıya bağlıydı. Ciddi bir plan mıydı bu? Gerçekten ciddi olarak uygulanması isteniyor muydu? Birçokları bugüne kadar bundan şüphe etmişlerdir. Alman generallerinin savaştan sonra verdikleri ifadeler de bu şüpheleri güçlendirmiştir. İstila komutanı Rundstedt 1945'te müttefik sorgu yargıçlarına şunları söylemiştir. İngiltere'nin istila edilmesi fikri saçmaydı. Çünkü yeterince gemi yoktu. Bütün bu işi bir çocuk oyuncağı sayıyorduk. Çünkü donanmamızın marşın geçilmesini koruyacak ya da takviyeleri götürecek durumda bulunmadığı bir sırada istila hareketine girişilemeyeceği besbelliydi. Donanmanın bu görevi yapamaması halinde bu işi Alman Hava Kuvvetleri de üstüne alacak durumda değildi. Ben her zaman bu teşebbüse kuşkuyla bakmışımdır. Führer'in İngiltere'yi hiçbir zaman gerçekten istila etmeyi istememiş olduğu gibi bir duygu var içimde. Yeterince cesareti yoktu buna. İngiltere'nin barışa yanaşacağını kesinlikle umuyordu. Rundstedt'in harekat dairesi başkanı Blumentritt'te savaştan sonra Little Heart'a buna benzer görüşleri açıklamış ve aramızda ayı balığı harekatının bir blöf olduğunu konuşurduk demiştir. Ağustos'un ortalarında Manş kıyılarında birkaç gün gezmiş, Anvers'ten Boulogne'a kadar istila ordusunun bulunduğu yeri çıkarmaya çalışmıştım. Ağustos'un 15'inde Kale ve Kap Grusnetz'te bir sürü Alman bombardıman ve avcı uçağı görmüştük. Bunlar İngiltere'ye çevriliydi. Uçaklar iki büyük hava akınına hazır bulunuyorlardı. Alman hava kuvvetlerinin durmadan hazırlandığı belliydi. Ama limanlarda, kanallarda ve kanalların arkalarındaki nehirlerde gemilerin ve özellikle çıkarma gemilerinin bulunmadığını görünce ben de Almanların blöf yaptığı sonucuna varmıştım. Benim gördüğüm kadar Almanların marşın ötesine asker taşıyacak araçları yoktu. Gerçi bir gazeteci olarak savaş sırasında pek fazla bir şey göremezdik. Ama Almanların da istila filosunu Eylül'ün birine kadar toplayamadıklarını bugün artık herkes biliyor. Generallerin ifadelerine gelince, onların Nürnberg'deki sorgularını okuyan ya da duruşmalarını dinleyen bir insan, savaş sonunda verilen bu ifadeleri kuşku ile karşılamayı öğrenir. Little Heart gibi zeki bir askeri eleştirmen bile bunu ihmal etmiş, bu yüzden The German General's Talks adlı kitabının değerini düşürmüştür. Alman generalleri konuştular ama bellekleri pek iyi ya da pek doğru çalışmadı. Bellek çok yanıltır insanları. Elbette ki Alman generalleri de bu kuralın dışında değillerdir. Ayrıca birçok hınçları da vardı alınacak. Her şeyden önce Hitler'in askeri önderliğini gözden düşürmek istiyorlardı. Nitekim anılarında, sorguları ve duruşmaları sırasında sözü hep dönüp dolaştırıp şuna getiriyorlardı. Verdikleri kararlara karışılmasaydı Hitler 3. Alman İmparatorluğunu hiçbir zaman yenilgiye uğratamazdı. Talihsizlikleri şuradaydı ki, ama sonradan gerçeklerin ortaya çıkması bakımından yine talihleri varmış ki, Hitler'in 1940 sonbaharında İngiltere istilası için hazırladığı planın çok tehlikeli bir plan olduğuna ve birçok duraksamalara rağmen Nazi diktatörünün az bir başarı şansı da olsa bu planı ciddi olarak yürütmek istediğine ele geçen tonlarca Alman askeri belgeleri hiç şüphe bırakmamaktadır. Bu planın kaderini çizen herhangi bir karar ya da çaba yoksunluğu olmadı. İlk kez o sırada tersine dönmeye başlayan savaşın kaderi yarattı bunu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 964.